Ayrım 32, Şeytanın Müridi, Glenn Mead. Sayfa 382. 90. Kısım. Paniğe kapılmıştım ve avuçlarım terlemeye başlamıştı. Nefes alıp vermekte zorlanıyordum ve doğru dürüst düşünemiyordum. Ama kuyruktan çıkıp koşmaya başlarsam göze çarpacağımı da biliyordum. Ve kuyrukta kalmaya devam edersem bu sefer de uzun beni tanıyacak. Öyle ya da böyle işim bitti. Kuyruk hareket etmeye başladı. Uzun'un önünden geçen her yolcuyu dikkatle incelediğini fark ettim. Artık kaçma şansımın kalmadığını düşündüm. En sonunda gidip teslim olmaya karar verdim. Hiçbir şey yapmamışken kalkıp da aranan bir sabıkalı gibi davranmama hiç gerek yoktu. Ama sen kalk da bunu polise anlat. Uzun'a yaklaşırken hiçbir şey düşünmemeye karar verdim ve birden 30 metre kadar ileride ankesörlü telefonlar gözüme çarptı ve işte o anda aklıma bir şey geldi. Uzun tüm dikkatini pasaport polisinin önüne gelen yolculara veriyordu ve onun dışında benimle ilgilenebilecek biri yoktu etrafta. Ajandamın sayfalarını karıştırdım ve bana gerekli olan sayfayı buldum. El çantamın içinden cep telefonlarından tekini aldım, açtım ve numarayı tuşladım. Aradığım numara çalmaya başladığında ileriye doğru baktım ve Uzun'un cebinden telefonunu çıkardığını gördüm. Dudaklarının kıpırdadığını görüyordum. Uzun telefona cevap verdi. Görüşmemizi mümkün olduğunca kısa ve öz tutmaya karar verdim. Eğer benim havaalanı içinde olduğumu öğrenirse tek bir anonsla beni yakalattırabilirdi. Ahmet, ben Kate Moran. 30 metre kadar ilerimde onun şaşkınlıktan olduğu yerde donup kaldığını gördüm. Kate, nereden arıyorsun? Önce benim Yeta Galbal'ın ölümüyle hiçbir ilgimin bulunmadığına inanmanı istiyorum. Uzun'un zorlukla yutkunduğunu gördüm. Söylediğin şeye inanıyorum ama neden kaçıyorsun? Anlatması uzun sürer ama bir şey diyeyim. Kendimi güvende hissetmiyorum Ahmet. Yeta'nın başına gelen benim de başıma gelebilir. O zaman seni koruma altına almama izin ver. Her şeyi gözden geçirdiğimde böyle bir şeyin hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum. Kulağa çok tuhaf geliyor ama öyle. Yeta'yı öldüren kişinin bir takım paranormal güçleri olduğunu artık inanmaya başladım. Kendi arkamı kendim korursam daha güvende hissedeceğim. Sence ben delirdim mi? Bence sen stres altındasın ve Yeta'nın öldürülmesinin şokunu hala yaşıyorsun. Ama şok insana mantık dışı şeyler yaptırır. Mesela kaçmak gibi. Sen neredesin? Bizim konuşmamız gerekiyor Kate. Ahmet'in sesinde endişe vardı ve benimle konuşurken birkaç metrelik bir alanda volta atmaya başladığını gördüm. Ahmet, özetle sana şunu söyleyeyim. Zannederim biri bana kumpaslar kurup duruyor. İşte sana söyleyebileceğim en samimi gerçek bu, yanıtını verdim. Sana inandığımı söyledim Kate ama konuşmamız gerekiyor. Sorgulama için teslim olmalısın. Reince benim tutuklanmamı isterken nasıl bir gerekçe sundu? İlk olarak senin emirlere itaatsizlik ettiğini söyledi. Şimdi de FBI'daki arkadaşların seni çok ciddi suçlarla bağlandırılandıracak bazı kanıtlar bulmuşlar. İşte sarsılma sırası şimdi bendeydi. Kendime bu telefon görüşmesi için çok kısa bir süre tanımıştım ama kapatmak elimde değildi. Merakımı yenemiyordum. Ne tür kanıtlar, ne suçu? Bilmiyorum Kate, tek bildiğim senin teslim olman gerektiği. Eminim bu işin arkasında Stone vardır. Derin bir nefes aldım ve seninle bir saat sonra Pera Palace Oteli'nde buluşalım dedim. Cep telefonunu kapattım. Uzun'un adamlarını bir araya topladığını gördüm ve bir dakikadan daha kısa bir süre sonra hep birlikte çıkış kapısına doğru yürümeye başladılar. Uzun yanımdan geçerken kafamı çevirdim. Üç kağıtçılığım işe yaramıştı. Uzun onu kandırdığımı anlayınca herhalde bana çok kızacaktı ama başka şansım da yoktu. Kuyrukta beklemeye devam ettim. Polislerin gitmesinin ardından pasaport polisleri şimdi daha da rahatlamışlardı. Sıram geldiğinde pasaport polisi pasaportuma şöyle bir baktı ve geçmemi söyledi. 15 dakika sonra Lufthansa uçağında Frankfurt'a uçuyordum. Mürit Kate Moran'ın pasaport kontrolünden geçişini izledi. Amma da akıllı bir karıydı bu. Ama mürit zaten bu karının akıllının teki olduğunu hep kendine söylemişti. Sırada beklerken kadından sadece birkaç metre geride duruyor, elinde pasaportunu ve Frankfurt uçağına biniş kartını sıkı sıkı tutuyordu. Mora'nın bilet aldığını gördükten sonra kalkış ekranında kalkmak üzere olan uçaklara bakmış ve akşam üzere Frankfurt'a bir uçağın hareket edeceğini öğrenmişti. Bunun üstüne gidip aynı uçaktan bilet almıştı. Kadının cep telefonuyla bir numarayı aradığını ve telefonda konuşurken polislere bakıp durduğunu, sonra da polislerin aceleyle oradan ayrıldıklarını görmüştü ve olan biteni anlamıştı. Amma da akıllı karı bu. Tek telefonla polisleri oradan başka bir yere gönderdi. Ama zekasını kullanabileceği fazla zamanı kalmadı. Bu kadın şu andaki özgürlüğünü müritin böyle bir karar vermesine borçluydu. Bu onun oyununun bir parçasıydı. Kadının korkusunun doğruğa ulaşmasını istiyordu. Çünkü Kate Moran'ı ölüm korkusu içinde canını kurtarmak için kaçarken görmek ona muazzam bir haz veriyordu. Ama artık intikamını alma zamanı gittikçe yaklaşıyordu ve o an gelip çattığında çok özel bir şeyler tasarlıyordu. Kadına dokunacak kadar yakındı, elini uzattı, kaltak karıyı saçından tutmak istedi canı ama korkudan elini hemen geri çekti. İntikam soğuk servis edildiğinde tadı çıkan bir yiyecektir. Moran'ın pasaport kontrolüne girişini ve Türk görevlinin kadına eliyle geçmesini işaret edişini izledi. Sırası geldiğinde mürit pasaportlarından birini çıkardı ve pasaport polisine kibarca gülümsedi. Adam pasaportu dikkatlice inceledi ve eliyle geçmesini işaret etti. Bu sefer mürit sırt çantasıyla tatile çıkmış bir turist kılığındaydı. Kafasına gri yün bere takmış, haki renkli avcı kıyafetleri giymişti. Gözünde koyu camlı pahalı bir gözlük vardı ve çenesinin ortasına taktığı küçücük sarı bir sakal parçası onu daha da genç göstermeye yetiyordu. Mürit Moran'ın 10 adım gerisindeydi. Kadının vücut hatlarına bakıyor ve kendi kendine sırıtıyordu. Bu kadın ona çok acı çektirmişti ve işte bu yüzden de tüm kurbanları arasında en çok acı çekerek ölen de bu kadın olacaktı. Bu kadını öldürmek işlediği zevk cinayetleri arasında zevkin doruğuna tırmandığı cinayet olacaktı. İşte zaten o da böyle bir şey aramıyor muydu? 5. Bölüm 91. Kısım Washington DC söyle bakalım neler bulduk Diaz? Stone Juicy Fruit paketinden bir tane sakız çıkardı ve Armando Diaz'a baktı. Laboratuvardaydılar. Diaz beyaz ceketini giymiş, kalın alüminyum çerçeveli gözlüğünü takmış, parmaklarıyla sol kulağındaki altın küpeyi okşarken bir mikroskobun merceğine eğilmiş bakıyordu. Stone kulak küpesi ve piercing gibi pisliklerden nefret ederdi. Böyle şeyleri takanlar ona göre ya ruh hastalarıydılar ya acıdan zevk alan bir mazoşist ya da her ikisi birden. Diaz da çocuksu bir deliliğin olduğu kesindi. Vücudunu tamamen saran speedo kayak kıyafeti giymiş, işe skating yaparak gelirken görmüştü. Şimdi bile laboratuvarda ceketinin altına speedo giymişti. Hem de tek parça fosforlu yeşil ve siyah. Bu herif hakikaten de kafayı yemiş olmalıydı. Kendine şöyle adam gibi kıyafetler alsan olmaz mı Diaz? Diaz kafasını mikroskoptan kaldırdı. Ne diyorsun? Sağır mısın sen? Şu giydiğin şey ofiste giyilecek ciddiyette bir şey değil. Hani dans kıyafeti gibi bir şey dedi Stone. Hey kıyafetime karışma oğlum. Hiç kimse speedo'yu bir Latin erkeğinin giydiği tarzda giyemez. Ayrıca kızlar da bayılıyorlar buna. Ne var ne yoksa bununla malın meydandadır. Senin de denemen gerekir. Şansını arttırabilirsin. Stone homurdandı. Peki ne bulduk Diaz, bana söyleyecek misin? Biz 5 yıldan beri birlikte çalışıyoruz. Zannederim bana Armando demenin zamanı geldi. Diaz tekrar mikroskobuna bakmaya başladı. Biraz canı sıkılmıştı. Adamın piercing'e ve speedo kıyafete düşkünlüğünün dikkat çekme çabasından kaynaklandığını düşündü. Pekala Armando, anlat bakalım. İlginç bir şey buldum. Aslında çok ilginç bile sayılır oğlum. Öyle mi, dinliyorum. Stone Juicy Fruit sakızını dudaklarının arasına alıp çiğnemeye başladı. Diaz kafasını kaldırıp baktı. Flyston karavanında köpek üstünde bulduğumuz lifler ile kızın tırnak altında bulduğumuz lifler ve senin bana verdiğin kolları gümüş işlemeli döpiyesin kumaşı aynı. Stone çiğnemeyi kesti ve sırıttı. Bundan emin misin? Hata yok değil mi? Eğer bana inanmıyorsan kendin bak. Mükemmel bir benzeme söz konusu. Eğer işine yarayacaksa başka bir yolla da bunu ortaya çıkarabilirim. Çıkar o zaman. Stone gözünü kısarak merceğe dayadı ve iki adet büyütülmüş lifin kuşbaşı kar tanelerinden ipler halinde sarktığını gördü. Her ikisi de birbirine benziyordu ama bundan emin olabilmesi için Diaz'ın incelemesinin bitmesi gerekiyordu.
Onaylanması ne kadar zaman alabilir?
Yarım saat içinde onayını alabilirim.
Diaz, aslanım benim. Bundan daha güzel bir haber veremezdin bana.
Peki bu giysi kime ait?
Dur sen, daha neler olacak? Arkadaşın Kate Moran'ın.
Diaz şaşırmıştı. Biz burada olay yerindeki kanıtlardan söz ediyoruz değil mi?
Hayır, eğer şansımız yaver giderse cinayet ve cinayete teşvik suçlarından bahsediyoruz, yanıtını verdi Stone ve koşar adımlarla laboratuvardan dışarı çıktı.
Diaz'ın ağzı bir karış açık kalmıştı. Asansöre binip ofisine çıkana kadar Stone'un yüzünden kibarlı bir sırıtış hiç eksik olmadı. Asansörden dışarıya adımını atar atmaz Lou Raines'in koridorda ona doğru geldiğini fark etti. Elinde bir sürü kağıt vardı. Stone'un peşinden geldiğini, ofisine kadar onu takip ettiğini görünce öfkeden kuduracakmış gibi oldu.
''Sana yeni haberlerim var Lou.''
''Benim de var, otur.'' dedi Raines sert bir sesle. Stone oturdu, bazı sorunlar olduğunu hissetti.
''Neler oluyor? Bana söylemek istersin belki. Sanki kıçını hemeroidler doldurmuş gibi Lou.''
Raines elindeki kağıtları salladı. ''Hayır ama anamı ağlatacak kadar dert var başımda. İstanbul'dan yine aradılar.'' Stone gayet istekli bir şekilde ''Anlatsana, dinliyorum.'' dedi.
''Uzun havaalanının her tarafını polislerle doldurmuş. Hani belki Moran'ı görürüm diye düşünmüş.'' Derken sürpriz bir şey olmuş. Moran'dan bir telefon almış. Moran komisere İstanbul'daki bir otelde buluşmalarını, orada kendisine bir takım açıklamalar yapacağını söylemiş. Uzun oraya gitmiş ama Moran'ı görememiş. Ya fikrini değiştirmiş ya da Uzun'u bilinçli olarak oyalamış.
Stone sevinçten havaları uçuyordu.
Bu kadında bir iş olduğunu sana söylemiştim Lou ve bu yaptığıyla da gırtlağına kadar boka batmış olduğunu kanıtlıyor.
Raines iğneleyici bir ses tonuyla artık her ne halt yiyor bilmiyorum ama canımı sıktığı kesin.
Uzun'un onun nerede olabileceğine dair bir tahmini var mı diye sordu Stone.
Raines koltuğuna çöktü, bir çekmece açtı, içini karıştırdı ve derken bir tane plastik Tylenol şişesi çıkardı. Yok ama bence şehirden kaçmanın yollarını arıyor. Tabii bu arada Uzun Moran'ın pasaportunu arananlar listesini aldırmış. Eğer Türkiye'den ayrılmaya çalışırsa hemen yakalanacak. İstanbul'dan kalkan bütün uçakların listesini gözden geçirdi. Hatta özel uçaklarla charter uçaklarının. Ama Moran'ın adını hiçbir manifesto üzerinde göremedi. Yani İstanbul'dan herhangi bir hava taşıtına binmemiş.
Komiser Moran'ın hala İstanbul'da olduğunu mu söylüyor?
Raines ağzına iki adet hap attı, kafasını arkaya yatırdı ve masasında duran Aquafina pet şişesinden su içerek hapları yuttu.
Uzun hiçbir şey söylemiyor, sadece Moran'ı bulamadığını söylüyor.
Moran'ın kılık değiştirerek bir uçağa binmiş olma ihtimalini de göz önüne alarak çıkış yapan yolcuları güvenlik kamerası kayıtlarından izleyecekmiş. Eğer kılık değiştirerek çıkış yaptıysa onu yakalamak için yeterli süremiz var demektir. Bu arada Moran'ın adını ve fotoğrafını göçmen dairesine verelim de eğer Amerikan havaalanlarından birine inerse pasaport kontrolünden geçmeden yakalansın.
Peki senin şu pislik haberin neymiş bakalım?
Stone masasına oturdu. Göçmen dairesini telefonla aradı ve işini bitirince kendinden memnun bir halde sırıttı. Moran ayağını Birleşik Devletler topraklarına atar atmaz cinayet zanlısı olarak gözaltına alınacak. Ve bu arada o da zamanı iyi kullanacak, en sonunda da Moran'ı mahkum ettirecek. Liflerin Moran'ın giysisinin kumaşıyla aynı olduğunu öğrenince artık Raines bile şüphelenmeye başlamıştı. Norton ofisine aceleyle girdiğinde Stone telefon görüşmesini henüz bitirmişti.
''Ceketini giysen iyi olur Vance, bir de gidip Lou'yu görelim. Chinatown metro tünelindeki araştırma ekibinden biraz önce telefon aldım.''
''Bir şey mi bulmuşlar?''
Norton başını salladı. ''Evet, iki ceset bulmuşlar. Anlaşıldığı kadarıyla Gamal doğru söylemiş.''
''92. kızım, Avrupa.'' Uçağın penceresinden aşağıya, tepeleri karlarla kaplı dağlara baktım. Avusturya Alplerinin ortalarında bir yerdeydik. Lufthansa pilotu birazdan Frankfurt'a inişe geçeceğimizi söyledi. Moralim çok bozuktu. Sorunlarla nasıl başa çıkacağımı bilemiyordum.
Peki ya Türk polisi benim posta kutusuna attığım pasaportları bulursa? Uzun aptal değil ya, benim nasıl bir plan uygulamış olduğumu hemen anlayacak, gidip çalıntı pasaportların listesine bakacak ve eğer şanslıysa kullanmış olduğum pasaportu tespit edecek. Eğer öyleyse şimdi Alman polisi beni tutuklamak için havaalanında bekliyor olabilir. Uçuş süresi boyunca bir an bile rahatlayamamıştım. Gerginlikten geberiyordum. Uçak motorunun sesinin değiştiğini duydum ve kısa bir süre sonra da uçağın alçalmaya başladığını hissettim. 10 koltuk geride oturan Müret sıcak kahvesini yudumladı ve Kate Moore'un kafasına baktı. Zevkten içi içine sığmıyordu. Peşinde olduğu Moore'un aklına bile gelmiyordu. Canı kendini alkışlamak istedi ama alkış yerine kıs kıs güldü. Uçakta gösterilen filmi izlemiyordu. Tom Cruise filmlerinden hoşlanmazdı. Ayrıca kulaklığını da takmamıştı. Yanında yaşlı bir kadın oturuyordu ve adam kendi kendine gülünce yaşlı kadın kafasını okuduğu kitaptan kaldırıp adama baktı. Yaşlı kadın ona sanki bir deliye bakıyormuş gibi baktı. Mürit de kadına dik dik baktı. ''Ben deliyim hanımefendi. Bana böyle bakıp durmaya devam edersen o pis gözlerini oyarım senin.'' Yaşlı kadın adamın bakışlarından korktu ve kafasını kitabına çevirdi. Mürit dikkatini tekrar Kate Moore'un kafasının arkasına yöneltti. Çok kısa bir süre sonra intikamını alacaktı. Artık bekleyemeyeceğini hissediyordu. Uçak Frankfurt'a indikten 10 dakika sonra diğer yolcularla birlikte havaalanının transit otobüsüne bindim. Otobüs bizi ana terminale götürdü. Şimdilik her şey yolunda gidiyor. Eğer İstanbul'dakiler kaçtığımı ortaya çıkarmışlarsa Alman polisi alanda beni bekliyor olacaktı. Tabii beni varış terminalinde tutuklamak için bekliyor da olabilirler. Birkaç saniye sonra otobüs terminalin girişine vardığında hidrolik kapılar fıslayarak açılınca heyecanım had safhaya vardı. Uçak yolcuları kapıya doğru ilerlerken birkaç üniformalı ve sivil polisin kapıda yolcuları beklediğini gördüm. Mürit gözünü Kate Moore'una dikmişti. Kadın 7-8 metre kadar önündeydi ve iki kere otobüsün arka tarafına doğru baksa da onu tanıyamamıştı. Zaten nasıl tanıyacaktı ki? Kılık değiştirme işini çok iyi beceriyordu. Kadının onu tanıyamayacağından emindi. Otobüsün kapıları açıldığında sivil ve üniformalı polislerin terminal kapısının hemen iç tarafında beklediğini görünce kalbi duracakmış gibi oldu. Ama sadece bir saniye ve hemen ardından kendini toparladı. ''Beni tanıyamazlar. Peki ya Kate Moore'un için bekliyorlarsa?'' Kadının kapıdan içeriye giren yolcular arasına katılmakta tereddüt ettiğini gördü. Birkaç saniye bekledi ve kadının arkasından hızlı adımlarla yürümeye başladı. 93. kısım Frankfurt, Almanya. Kalabalığa karışıp kapıdan geçerken üniformalı polislerden biriyle göz göze geldim. Polis uzun boylu, yeşil üniforması içinde yakışıklı biriydi ve karşılaştığımız andan itibaren gözleriyle beni takip ettiğini gördüm. Demek benden şüphelendi diye geçirdim içimden. Bana uzun uzun delici bakışlarla baktı ve midemin alt üst olduğunu hissettim. Şimdi gelip beni tutuklayacak. Ama polis gözlerini başka tarafa çevirdi. Kalabalıktaki başka birini izlemeye aldı. Rahatlayıverdim ve kalabalıkla birlikte pasaport kontrolüne girdim. 50 metre geriye baktığımda polislerin diğer yolcuları izlediklerini ve benimle artık ilgilenilmediğini gördüm. Sezgilerimde yanılmaktan çok mutluydum. Elimde bir el çantasından başka bir şey olmadığından pasaport polisine ulaşan ilk yolculardan biri oldum. Pasaportumu vermek için sırada beklerken heyecandan ölüyordum. Derken sonunda sıram geldi, üniformalı pasaport polisi pasaportumu inceledi, bilgisayarında taradı ve pasaporttaki resim ile yüzümü karşılaştırdı. Bir şeyden emin olamamış gibiydi. Çünkü bir kere daha pasaport resmine ve sonra da yüzüme baktı. Ama bir an sonra başını salladı ve pasaportumu bana geri verdi. Danke sehr, Fräulein, nacht bitte. Varış terminaline girdim, kendime bir kafeterya buldum ve bir duble espresso ısmarladım. Kahvemi yudumlarken gevşemeye başladım. Eğer bu noktaya kadar gelebildiysem belki buradan da Washington'a ulaşabilirim. Ancak içinde bulunduğum durumda kaldığım sürece yakalanma ihtimalimin yüksek olduğunun da farkındaydım. Elektronik panolardan kalkış yapan uçakları inceledim ve Amerika'ya pek çok uçuşun olduğunu gördüm. Bunlardan ikisi New York, diğerleri Atlanta ile Miami'ydi. Ayrıca bir saat sonra Baltimore-Washington uçuşu yapan bir Lufthansa uçağı vardı. Burada sorun pasaportumu ve kredi kartımı kullanarak bir bilet almam gerekmesiydi. İşte işin en tehlikeli tarafı da buydu. Bu da Amerika'ya iner inmez yakalanmam demekti. Ama başka seçeneğim de yoktu. Kanada üzerinden uçsam da yine Amerikan sınır gümrüğünden geçmem gerekecekti. Bu arada Alman pasaportunu kullanamazdım. Üzerinde Amerikan vizesi olsa bile parmak izinin pasaport sahibine ait olduğunun onaylanmış olması gerekiyordu. Her nedense aklıma Josh geldi ve suçluluk hissettim. Ona karşı böyle davrandığım için bana bir daha inanmayacak. Hala Paris'te miydi merak ediyordum. Aklıma cep telefonundan onu aramak geldiyse de böyle bir şey yaptığımda bulunduğum yerin ortaya çıkmasından korktum. Ve artık Baltimore-Washington seferini yapan uçağa binmekten başka meselem kalmamıştı. Pronto, kahvemi içtim, el çantamı aldım ve Lufthansa bilet satış gişesine gittim. Erkek satış görevlisi gülümsedi, "Fräulein, Baltimore'a kalkan ilk uçakta gidiş için bilet almak istiyorum." Satış görevlisi bilgisayarına bir şeyler yazdı. "Korkarım sadece business class'ta yer var." Bilgisayarına bakıp bana bilet fiyatını söyledi, irkildim. "Şaka mı yapıyorsunuz? Tek yönlü bilet için mi?" "Maalesef öyle Fräulein. Zaten sadece 10 tane koltuk kalmış. İsterseniz alternatif bir uçuş bakayım." "Hayır, Baltimore biletini alıyorum."
32. ayrımın sonu. Sayfa 396.